Ayrım 31, sayfa 307. Agnes merakla ablasına baktı. Neymiş? İra, ne olursa olsun, ne kadar arzu duyarsan duy, evlenene kadar Ledon'la yatmayacağına dair bana söz vermeni istiyorum. Onun sana dokunmasına izin vermeyeceksin, dedi. Agnes bir an şaşırdı. Ama öyle bir şey olmadı ki, hem Ledon da öyle bir şey istemedi zaten. Güzel, ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Ledon'a da sana da güveniyorum ama hayata güvenim kalmadı artık. Anlıyor musun? Yarın ne olacağı belli olmaz. Birlikte olursunuz ve sonra da başınız felaketten kurtulmaz. Bak, 2-3 ay önce nasıldı hayatımız, şimdi ne oldu? Bunu sakın unutma. Agnes, ablasının dediklerini anlamaya çalıştı. Sonra birdenbire yüzünde muzur bir ifade belirdi. Peki öpüşebilir miyiz? İra irkildi. Yaptınız mı yoksa? Yani o işi yapmadık ama dün gece öptü beni, dedi. Fettan bir ifadeyle. İra, sadece öpücükse zararı yok ama dikkat et, her şey zaten o zararsız öpücükle başlar, dedi. Agnes, sen nereden biliyorsun böyle olduğunu bakalım, diye sordu yine Fettanca. İra bir an ne diyeceğini bilemedi, kızardı. Sonra toparlanarak, annemden tabii ve başka kadınlardan, bunu bilmeyecek ne var, dedi, konuyu kapatmak ister gibi. Agnes bir süre ablasını süzdükten sonra, hiç merak etme, bizi ölüm bile ayıramayacak. Birbirimize söz verdik abla, dedi. İra kardeşinin yüzünde kendisinin çok geride bıraktığı o toyluğu görünce gidip ona sımsıkı sarılmak, hayat tecrübesini ve korkularını onun ruhuna aktarmak istedi. Sonra cayıp pişen börek ve pastalara döndü. Tepsileri üst üste koyarak pastanenin yolunu tuttu. Yolda belki ben başaramadım ama onları hakikaten ölüm bile ayıramayacak, diye düşündü. Yol boyunca Enis'le yaşadıklarını, peri bacasındaki sevişmelerini düşündü yine. Birden kendisine Enis'i özlemeyi bile yasakladığını fark etti. Oysa bütün ruhuyla, teniyle, kalbiyle özlüyordu onu. Bütün gün bu özlem ve özlemin getirdiği hüzün yüzünden hiç eksik olmadı. İra'nın dalgınlığı Niko'nun da gözünden kaçmamıştı. ''İyi değilsen git eve dinlen,'' dedi Niko. İra, merak etme, bir şeyciğim yok. Yalnız bazen midem bulanıyor, o da sonra geçiyor, dedi. Niko, eğer birkaç gün daha geçmezse seni dinlemeyeceğim, kolundan tutup hekime götüreceğim. Bak gördün, iki gencecik insanı kendi ellerimizle gömdük, dedi otoriter bir tavırla. İra, söz, birkaç gün daha geçmezse birlikte gideriz, diyerek Niko'nun içini rahatlatmaya çalıştı. Akşama doğru Daimon birdenbire çıkıp gelince İra ona bir gün önce duyduğu duyguların zayıflamış olduğunu fark etti. Belki de Enis'i özlediğini kendine açıkça itiraf ettiği içindi. Ama yine de onu görmek hoşuna gitti. Bu defa onun yanında eskisi kadar heyecanlanmadığını fark etti. Daimon ona okuduğu kitapla ilgili bir iki soru sorunca İra uzun uzun cümlelerle cevap verdi. Konuşurken artık yüzüne, gözlerine rahat bakabiliyordu. Ancak gözlerine, yüzüne baktıkça Daimon da onu çeken bir şeylerin olduğunu bir kez daha hissetti. Kafası karıştı, duyguları allak bullak oldu, bu çelişkileri kontrol altına almaya çalıştı. Daimon konuştukça, meseleleri uzun uzun açıklamaya daldıkça, İra onun bilgisi ve görgüsü karşısında yine ürküp ondan uzaklaştı. Aralarında asla kapatamayacağı bir mesafe vardı ve bu Daimon'u ona giderek yabancılaştırıyordu. Daimon'un erişilmez halinin onda yarattığı güvensizlik yüzünden onun yanındayken tutuklaşıyor ama ondan ayrılır ayrılmaz onu ürküten o büyülü etki bir anda İra'yı kuşatıyor, yalnız kaldığındaysa Enis'in aşkı ve özlemi onu tamamen teslim alıyordu. Daimon ise gözlerini İra'dan ayırmadan anlattıkça anlatıyordu. Niko, Daimon'u o gece eve yemeğe davet etti. Pastaneyi kapattıktan sonra hep birlikte evin yolunu tuttular. Philippia hızla işe girişerek hazır olanların yanına bir iki çeşit yemek daha ekledi ve sofraya koydu. Daimon, şansınıza iyi bir ev düşmüş. Kimse artık malının karşılığını alamıyor. Kime ne verirlerse onunla idare ediyor. Lozan'da yazılıp çizilen bütün o şartnameler kağıt üstünde kaldı, dedi. Niko, amcam çok varlıklıydı, yani İra'nın babası. Onun sayesinde bu evi kapabildik. Benimkilerle ancak kıçımızı silerdik yoksa. Ruhu şad olsun, dedi. Kızlar babalarının adları geçince hemen Stavros çıkartıp bir dua mırıldandı. Philippia bir ara mutfakta İra ile baş başa kaldığında, ''Çok yakışıklı ve bilgili adam değil mi?'' diye sordu İra'ya. Onun ne demek istediğini anlamayan İra, ''Evet öyle'' diye tasdikledi onu. Philippia, ''Sana da çok tatlı bakıyor'' deyince İra onun niyetini anladı. Kızarıp bozardı. Aman Filip ya, sen de hemen fesatlık düşünüyorsun. O Nico'nun arkadaşı. Onların gözü partiden başka bir şey görmüyor. Filipya'ya böyle dese de Diamond'un kendisiyle ilgilendiğini bir başkasının ağzından duymasından etkilenmişti. Çünkü ara ara ondan hoşlandığını hissettiğinde bunun tek taraflı olduğunu, Diamond gibi birinin onun gibi cahil bir kıza aşık olamayacağı kaygısına kapılıyor. Yemekten sonra Ledon geldi. Nico onu, "Bacanağım Ledon, onun da sırtına dükkanı yükledik," diye tanıttı. Önceleri Diamond'a sevgiyle yaklaşan Ledon, sohbet ilerleyip de Diamond'un fikirleri ortaya çıkınca birden tavır değiştirdi. Hatta yer yer kendini tutamayıp kabalaştı. Diamond giderken Ledon'un vedası da soğuktu. Nico, arkadaşını yolculamak için onu kapıya geçirdiğinde Ledon arkalarından "Nico'yu kimin azdırdığı belli oldu," dedi. Ira ve Filipya ona yadırgayarak bakınca, "Yani enişten buraya geldiğinde bu kadar keskin değildi. Bu adamlara takılınca iyiden iyiye değişti demek istedim," diye toparlamaya çalıştı. O gece Ledon eve küçük bir çantayla birlikte gelmiş ama önce odasına geçip çantayı bırakmış, Solan'a öyle geçmişti. Herkes odasına çekilince Ledon, Agnes'i bir kenara çekip "Sana bir şey vereceğim, onu odanda sakla ve kimseye söyleme," dedi. Sonra valizi gizlice Agnes'e verdi. Çantayı hemen odasında saklayan Agnes, "İçinde altın mı var Ledon?" diye şaka yaptı. Ledon, "Altın olmasa da onun kadar değerli şeyler var. Bir ara birlikte bakarız," dedi. Çantayı sakladıktan sonra bahçeye geçip tulumbanın başında birbirlerine dokunamamanın getirdiği boşluğu yine eften püften sohbetlerle doldurmaya çalıştılar. Ablasının uyarısından sonra Agnes, Ledon'a daha mesafeli davranıyordu. Daha doğrusu önceleri Ledon'dan yakınlaşma hamleleri bekleyen Agnes şimdi "İnşallah bir şey yapmaz," diye geçiriyordu içinden. Zira ablasının dediği gibi o ilk dokunuştan sonra kendisine hakim olacağından emin değildi. Sohbetin bir yerinde Ledon birden Agnes'i kendine çekerek öpmeye başladı. Agnes'in başı döndü ama bir an toparlanarak kendisini geri çekti. "Dur, yapma," dedi. Ledon, "Ama neden? Nasıl olsa evlenmeyecek miyiz?" diye itiraz etti. "Tamam, doğru ama şimdi istemiyorum," dedi Agnes kararlılıkla. Ledon, "Peki, o zaman hadi gidip uyuyalım," dedi ve ayağa kalktı. Sonra tek kelime etmeden içeri girip birbirlerine iyi geceler dileyerek uyumaya çalıştılar. Ancak ikisi de tenlerindeki ateşle bir süre yatakta kıvranıp birbirlerini hayal etti. İhanet. Ira, Diamond'ın verdiği romanları su gibi okuyor, okudukça kendini kitaptaki kahramanlarla özdeşleştiriyor, bu öykünme yavaş yavaş tavrına, bakış açısına ve hayatına da siniyordu. Diamond ise Nico olsun ya da olmasın, neredeyse her gün pastaneye uğruyor, eğer müşteri varsa sessizce bekliyor, ortalık müsait olduğunda ise Ira ile sohbet ediyordu. Diamond'un erişilmezliği ile yakınlığı arasında bocalamaya devam eden Ira, buna rağmen onun gelişlerinden mutlu oluyordu. Ancak okuduğu kitaplarda rastladığı aşk öykülerindeki erkek kahraman yerine hala Enis'i koyuyor, erkeğe dair her durumda Enis'i düşünüyordu. Hayatının bir parça düzene girmesi ve normalleşmesiyle birlikte Enis de bir hayalet gibi yeniden ortaya çıkmıştı. Zaman zaman Enis'in hayalinin harekete geçirdiği duygular Diamond'a, Diamond'ın verdiği heyecan ise Enis'e yöneliyor, kimi zaman karşı karşıya, kimi zaman iç içe geçiyordu. Bazen de kadınlığı ve kalbi akacak adresi karıştırınca geriliyor ve umutsuzluğa kapılıyordu. Diamond eve daha sık gelmeye başlamıştı. Onun geldiği günler Ledon eğer evdeyse, eften püften bahanelerle dışarı çıkıyor, Agnes de Diamond'a eski sıcaklığını göstermek yerine odasına kapanıyordu. Yine Diamond'ın davetli olduğu bir akşam Ledon eve geldiğinde Nico ondan biraz kendileriyle oturmasını rica etti. Ledon, "Seni yeterince zehirliyor, bırak bana bulaşmasın," diye ters dedi. Nico, "Bak Ledon," dedi, "ne düşünürsen düşün, ne halt edersen et, ama evime gelen misafire asla saygısızlık yapma, olur mu? Ledon, bu ev hepimizin," dedi ve dışarı çıktı. Nico her ne kadar onun doğru söylediğini düşünse de küstahlığı zoruna gitmişti. Buna rağmen dişini sıkıp yerine oturmuştu. Ledon eve sık sık elinde bir şeylerle geliyor, getirdiği şeyleri odasında saklaması için Agnes'e veriyordu. Agnes'in komşularda olduğu bir gün Ira, makas aramak için onun odasına girdi. Duvara gömülü dolabı açınca karşısına küçük çantalar, cüzdanlar ve keseler çıktı. Merakla açıp baktı. Gördükleri karşısında şok olmuştu. Önce Filipya ile konuşmak istemiş ancak bunun Ledon'la ilişkili olduğunu düşünüp kendini tutmuştu. Filipya'yı üzmek, telaşlandırmak yerine konuyu Niko'ya açmaya karar verdi. Tepsileri yüklenip pastanenin yolunu tuttu ve Niko'ya gördüklerini anlattı. Niko, "Korktuğum başımıza geldi İra," dedi. "Bunlar yağma malları. Bizimki de yağmaya katılıyor." O gün bu meseleye dair başka hiçbir şey söylememişti ama öfkeliydi. Eve gelir gelmez önce Agnes'i sorguya çekti. Agnes başlarda durumu idare etmeye çalıştı ama başaramayınca her şeyi olduğu gibi anlattı. Duyduklarına inanamayan Filipya düşüp bayıldı. İra onu güçlükle ayılttıktan sonra hep birlikte Agnes'in odasına girip saklanan eşyaları ortaya döktüler. İçinde gümüş yemek takımları, altın sigara tablaları, takılar, yüzükler, enfiye kutularını görünce şaşıp kaldılar. Niko deliye dönmüştü. "Bu daha yola çıkmamış mübadillerin malları. Belli ki yağmacılara katılmış," dedi. Filipya bir daha baygınlık geçirdi. Agnes ise sadece ağlıyor ve kendisinin hiçbir suçu olmadığını söylüyordu. O gece kimse bir şey yiyemedi. Suspus olup Ledon'u beklediler. Ledon geldiğinde Agnes hala odasından çıkmamıştı. Hissettiği tuhaflığın kendisiyle ilgili olacağı aklına bile gelmeyen Ledon önce ablasına sonra İra'ya takıldı. Ancak herkes ona ters davranıyordu. Birbirlerine anlamlı anlamlı bakmaları da Ledon'un iyice şüphelenmesine neden oldu. Agnes'in odasına gitmek için hareketlendi. "Niko, otur bakalım şuraya," diyerek onu durdurdu ve karşısına işaret etti. Ledon önce şaşırsa da uslu bir çocuk gibi Niko'nun karşısına oturdu. Bir süre Ledon'un yüzüne hiçbir şey demeden bakan Niko, "O mallar nereden geliyor Ledon?" diye sordu, mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışarak. Ledon şaşırmış gibi yaptı, "Hangi mallar?" diye sordu. Niko, "Beni aptal yerine koyma, neden söz ettiğimi biliyorsun," diye gürledi. "Onlar Türklerin bizden aldıklarının karşılığı Niko. Bir mahsuru mu var?" dedi Ledon meydan okurcasına. "Evimde bir katil istemiyorum, bu bir. Katledilmiş insanların malını hiç istemiyorum, bu da iki. Şimdi defol git karşımdan." Gözyaşlarına daha fazla engel olamayan Filipya kardeşine sövüp saymaya başladı. İra, Filipya'yı yatıştırmaya çalışırken sesleri duyan Agnes içeri girdi. "İra buldu Ledon," dedi korkuyla. "Ben kimseye bir şey söylemedim." Filipya bir yandan ağlıyor, bir yandan da "Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Ledon? Aç mısın, susuz musun? Enişten koca dükkanı sana bıraktı. İhtiyacın mı vardı buna, söylesene," diye bağırıyordu. Ledon, "Kimse kimseyi bu evden kovamaz. Eğer beni istemiyorsanız siz çekip gidersiniz. Çünkü biz Agnes'le karar verdik ve en kısa zamanda evleniyoruz," dedi kararlı bir sesle. Niko ile Filipya birbirlerine baktı şaşkınlıkla. İra ise verecekleri tepkiyi merak ederek onları gözlüyordu. Niko şaşkınlığına hakim olmaya çalıştı, sonra Agnes'e döndü. "Doğru mu bu Agnes?" diye sordu. Agnes başıyla onayladı, Niko bu sefer İra'ya döndü. "Sen biliyor muydun?" İra, "Agnes bana kimseye söylememem için yemin ettirmişti Niko," diyebildi. Niko kafasını toparlamak istercesine koltuğa oturdu. Ledon'un evin ve dükkanın esas sahibinin Agnes ile İra olduğunu düşündüğünü anlamıştı. Kısa bir sessizlikten sonra Filipya'ya bakarak "Toparlan, biz gidiyoruz," dedi. Bunu duyan Filipya hışkırıklara boğuldu. "Aya Maria, nedir benim bu kaderim? Şimdi de kocam ile kardeşimi mi düşman ettin?" "İra, sakin ol Filipya. Ağlamanın zamanı değil, sakin olun." "Kimse bir yere gitmiyor," diye atıldı. Sonra öfkeyle Ledon'a döndü. "Daha evli değilsin Ledon'un. Eğer söylemeye çalıştığın buysa bu ev benimle kız kardeşimin. Benim de payım var, anladın mı? Şimdi tek kelime etmeden bu evden çık git ve aklını başına devşirmeden gelme." Ledon bir süre hınçla ona baktıktan sonra "Seni o pezevenk onbaşının peşinden kaçtığında o dağın başında bırakmalıydım. Peşine düşüp döndürmemeliydim. Sen ancak ona layık olurdun zaten," dedi. İra kendini tutamayarak Ledon'un yüzüne okkalı bir şamar indirdi. Agnes araya girmek istedi. "Yapma abla," diye ağlamaya başladı. Ledon tek kelime etmeden arkasını dönüp çıktı. Agnes onun arkasından fırladı, İra da Agnes'in ardından. İra, "Agnes, sakın gitme, bekle beni Agnes, dur konuşalım," diye bağırarak Agnes'in peşinden koşuyordu. Ama Agnes çoktan Ledon'a yetişmiş, elini tutmuştu. İra içeri döndüğünde Filipya'yı Niko'ya sarılmış ağlarken buldu. Niko ise bir heykel gibi sessiz ve hareketsiz yere bakıyordu. İra hiçbir şey söylemedi. Onları baş başa bırakarak odasına çekildi. O an hiçbir şeyden korkmadığını fark etti. Kavganın onu ürkütmediğini. Üstelik yapması gerekeni yapmıştı. Uzun süreden beri ilk kez kendisini bu denli güçlü hissediyordu. Hep birlikte bu meseleyi de aşacaklardı. Bu akşam yaşanan kırgınlığa rağmen aşacaklardı. Her şey yoluna girecekti. Ayrım sonu, sayfa 316.